Ayrım 23. Uzun Yol. Bernard Muatesi'ye. Sayfa 209. Kitabı ek. Rota ve mevsimler. Bu dünya turu için güzergah 40. paralel civarında batıdan doğuya seçilmişti. Zira bu yörelerde hakim rüzgarlar batıdan eser. Bazen nadir olarak doğudan estiği de olur ama prensip olarak bunlar rüzgar rejiminin anormal durumunu teşkil ettiğinden kısa sürelidir. Güneyde yaz yaklaşık Kasım ortasından Şubat ortasına kadar uzanır. Aralık, Ocak yazın ortasıdır. Yılın mevsimleri içinde ısının en az soğuk, fırtınaların en seyrek ama bazen kıştan daha kötü, günlerin de daha uzun olduğu devredir. Yani en iyi zaman budur. Buna kötünün iyisi de denilebilir. Joshua için ise fırtınaların az olduğu çok iyi bir devreydi. Ama çok kötü geçen yazlar da olabiliyor. Eski devirlerin Clipper'ları 3 yazdan birinin kötü geçeceğini beklemeyi dikkate alırlardı. Bizim boyumuzdaki yatların hazırlıklar esnasında bu mevsimde de her zaman kötü olacakmış gibi tedbir almaları uygun olur. Yukarıda Aralık'la Ocak arasının güney yarım kürede yazın ortası olduğunu söylemiştim. Buna rağmen Tzu Hung Güney Pasifik'te Aralık ayında tepe taklı oldu. Joshua yine Aralık'ta Tahiti Alicante yolunu yaparken kariyerinin en tehlikeli fırtınasıyla tanıştı. Robinson'un Varua'sı 70 ton Ocak'ta Güney Pasifik'te çarmıh ayaklarıyla bastonunu suda sürükleyip inanılmaz mesafeleri sörf yaparak kat etti. Yani yazın ortası çok zorlu olabiliyor. Üç burnu dönme niyetiyle Avrupa'dan çıkan bir tekne Horn burnu sularına geç kalmak istemiyorsa Ümit burnunu her halükarda mevsimin en erken döneminde geçmelidir. Hatta tekne ne kadar küçükse büyüklere göre daha yavaş olacağından Ümit burnu sularına daha erken mevsimde varmalı. Knox Johnson'ın Suhailisi bu manada Horn civarına geç kalmamak için İngiltere'den Haziran'da hareket etmek zorunda kalmış ve ilkbaharda Ümit Burnu'nda sert fırtınaya, daha sonra da Hint Okyanusu'nda da daha iyi olmayan bir mevsime rastladı. Knox Johnson'ın başka seçeneği yoktu. Zira teknesi Joshua'dan daha küçük, dolayısıyla daha yolsuzdu. Erken mevsimde geçmek için Ümit Burnu'nu mu yoksa Horn'u mu tercih etmeli? Vito Duma, Horn'u batıdan doğuya Mayıs sonu ya da Haziran başı geçmeyi seçti. Kitabında en iyi mevsim olduğunu düşünüyor. Arjantinli olarak çok iyi bilgi toplamış. Zannedersem Chichester burayı Mart'ta geçmişti. Alec Rose ise bir yıl sonra 10 metrelik bir tekneyle aynı dönemde geçti. Nigel ise Victress adlı trimaranıyla 18 veya 19 Mart'ta, Joshua bu seyahatte 5 Şubat'ta, Tahiti Alicante seferinde de 16 Ocak'ta ve ben bu satırları yazarken Damien'deki arkadaşlarımın doğudan batıya Horn'u 4 Mart 1971'de Kemere'de bıraktıklarını öğrendim. Daha sonra Patagonya'nın Beagle kanalındaki Ushuaia'da mola vermişler. Oradan Güney Shetland'lara hareket ederek Güney Georgia, daha sonra Atlantik'in güneyinden Cape Town'a varmışlar. Knox Johnson'a gelince o da Horn'u Joshua'dan birkaç hafta önce Ocak ayında geçmiş. Ümit Burnu bana göre Hint Okyanusu'ndan gelen sıcak su akıntıları ile Antarktika'nın buzlu sularının karışmalarından kaynaklanan konverjans dolayısıyla Horn'a göre daha tehlikeli. Ama bütün bunlar tam da belirgin değil. Louis Fugeron'la Bill King Kasım sonunda Ümit Burnu'na gelmeden Güney Atlantik'te 40. paralel civarında neredeyse tepe taklak olurlarken aynı gün Knox Johnston mevsimin erken döneminde büyük zorluklarla alabora, otomatik pilot bozulması, su alma gibi Ümit Burnu'yla Hint Okyanusu'nu geçip Tasmanya civarına varmıştı. Captain Brown ile Galway Blazer 2 Güney Atlantik'te müthiş kötü havayla parpulanırken Joshua Ümit Burnu'nu geçmiş, Hint Okyanusu'nda 5 ile 6 kuvvetinde bir rüzgarla hafif kuzeye yükselerek koşturuyordu. Daha sonra bütün Hint Okyanusu'nu sadece bir kere batıdan gelen fırtınanın dışında ya rüzgarsız ya da tatlı rüzgarla bir havada geçirdi. Şans işte. Captain Brown ile Galway Blazer 2'ye göre Joshua bu iki tekneyi yerlere seren fırtınada ne yapardı kim bilir. Yüksek enlemlerde iş Allah'a kalıyor. Hint Okyanusu için 37. ile 35. paraleller arasında daha sakin olan bir bandı seçmiştim. Zira fizik olarak Pasifik'e daha zinde girmek istiyordum. Halbuki Knox Johnston Horn geçişini geciktirmemek için 40. paralelin de güneyinden topukluyordu. Rakip teknelerden ziyade zamana ve mevsimlere karşı yarışıyordu. Bir denizci buralarda hep yarış halindedir. Joshua yarışı Suaili'nin bir baş önünde bitirseydi, ki daha bitireceği belli değil, büyük haksızlık olurdu. Zira Knox Johnston'ın teknesi hem çok daha küçük hem de daha dayanıksızdı. Bu rotayı takip eden yelkenlinin boyu ne olursa olsun bu yol tehlikelidir. Tekne ne kadar küçükse, bir de klasik ahşap konstrüksiyon ve hele de yeni değilse risk daha da büyük olur. Buna rağmen bu mevkide seyreden yaklaşık 15 tekneden zannedersem sadece bir tanesi, Nigel'ın Whitrestry mağaranı Tristan'da Cunha'da mola verirken karaya vurup can kaybı olmadan heder oldu. Diğer dördü Tsuhang, Hoho, Galway Blazer 2 ile Captain Brown büyük avaryalardan sonra terk etmek zorunda kaldılar. Sonuçta Hornburnu'nu doğudan batıya, rüzgara karşı açıktan geçerken can ve mal kaybı veren Al Hansen oldu. Bu istikamet pupa rüzgarlı batıdan doğuya istikametine nazaran çok daha zorludur. Tsuhang daha sonra Ocak 1969'da Horn'u her yerin açığından geçti. Yüksek enlemlerde yol alanlar malzemeler içinde bu enlemlerin ne kadar çetin olduğunu bilir ve seyahatin teknik hazırlığının birincil önemi olduğunu göz önünde tutarlar. Nasihat vermeye kendimi yetkili bulmuyorum, zira hala öğreneceğim daha pek çok şey var. Sadece dikkatimi çekenleri, hangi problemi nasıl çözdüğümü, gözlemlediklerimi ve hala çok sınırlı olan mevcut bilgilerimi nakledeceğim. Deniz her zaman deniz olarak kalacak, her zaman gizemini sürdürecek ve yeni dersler vermeye devam edecek. Bir tedarikçiden, bir imalatçıdan bahsetmem gerektiğinde bu hiçbir şekilde ona olan minnet borcumdan olmayacak. Bu seyahat için de yardım aldım. Malzeme ihtiyacımı kolaylaştıranlara, hazırlıklarıma yardım edenlere teşekkür borçluyum. Ama teknesi olan arkadaşlarıma tavsiye etmeyeceğim, şu veya bu malzeme içinde iyidir demeyeceğim. Bundan sonrası gezi yelkenciliğine ayrılmıştır, yarışa değil. Bir yarışçı için iyi bir yelken, formunu en iyi şekliyle koruyan ve kendisinden beklenenin en iyisini, daha sonra hiçbir işe yaramasa da en fazla bir mevsim verebilendir. Bizler için ise iyi bir yelken biraz deforme olsa bile kumaşı 10 yıl dayanabilendir. İyi bir gezi yelkeninin dikişi çoğu zaman kötü bir yarış yelkeni dikişi olabilir. Çünkü eklenen kuvvetlendirici parçalar, çifte dikişler, yarış yelkenlerinin performanslarına engel. Onda birlik bir düğüm farkı yarışın kazanılmasıyla kaybedilmesi arasındaki fark olabilir. Bir yarış teknesinin direği arada kırılsa bile olabildiğince ince makaralar en hafifinden olmalıdır. Zararı yok, gerekirse sık sık değiştirilir. Gezi teknelerinde ise direk her şeyden önce sağlam, çarmıhlar tekneyi lüzumsuz yatırma derdi olmasına rağmen gereğinden fazla kalın tutulmuş olmalıdır. Resifleri kollamak, bir mandarı değiştirmek, tepedeki bir şeyi okyanusun ortasında onarmak için direğe kolayca tırmanılabilmelidir. Onun için oraya basamaklar vidalanır ki yarışçılar bunu duymak bile istemezler. Çünkü problemlerimiz aynı değildir. Gezi yelkencileri basitlik, ucuzluk, sağlamlık, dayanıklılık düşünür. Bu da yalnız yüksek enlemler için değil, her tip tenezzüh için geçerlidir. Yelkenler, sağlamlık ve sürtünmeye dayanıklılık. Yukarıda söylediğim gibi bizim gibi geziciler için ister tropiklerde ister yüksek enlemlerde okyanus geçenler olsun iyi bir yelken çok uzun müddet dayanan yelkendir. Joshua büyüklüğünde bir yelkenli için gerekli 100 metrekare bir yelken takımının 1 milyon eski franka. Çevirinin notu yaklaşık 1525 euro geldiğini gözden uzak tutmamak gerekir. Bir de buna çok gerekli olduğu için fırtına floğu dışındaki yedek ön yelkenleriyle Cenova dahil değil. Yarım yamalak hazır olmak için yedek ön yelkenlerden kötü şartları düşünerek edinmek gerekir. Ön yelkenler yelkenlerin en dayanıksızlarıdır. Flok ve trinket avaryasının riski dışında iyi bir gardırobu olup Cenova ve büyük trinketi basarak hafif bir esintiden randıman almak önemli bir konfordur. Metrekaresi 100 frank sağlam bir yelken için önemli bir para değildir. Ana yelken ile mizanaya gelince dünya turunu alizelerden ya da hatta yüksek enlemlerden yapan bir uzun yol teknesi için tek bir takım yeterli olur. Fransa-Tahiti yolculuğu ve Horn yoluyla dönüşü ilk yola çıkılan ana yelken ve mizanayla yapılmıştı. Çok az teknenin yedek ana yelkeni vardır. Kullanılanı yeterli olur. Yıpranma veya kazaen bir aksilik olursa tamir edilir. Lewis'in Rehu Moana katamaranının ana yelkeni Magellan'ı ve Patagonya kanallarını geçip Tahiti'ye bir yakasından öbür yakasına fırtınada elle dikilmiş olarak gelmişti. Kaba tabirle 10-15 metre dikiş. Doğru gramajlı kumaştan yapılmış bir ana yelken nadiren paçavraya dönüşebilir. Her zaman tamir olabilir. Ayrıca ana yelkenler denizlerin etkisinden uzaktır. Kötü havalarda bombasına sarılınca olağanüstü haller dışında onlara bir şey olmaz. Halbuki daha çok denizlerin temasına açık olan ön yelkenler için aynı şey söylenemez. Ama yine de yedek flok ve trinketsiz dolaşılamayacağı anlamına gelmez. Joshua tek bir takım ön yelkenle 2 yıl yelken okulu yaptı. Yves Jonville'in Ophelis'i ile Roger Reinhold de bizi, Henri Cordovero'nun Challenge'ı, hatta bir sürü başkaları da öyle. Bunun için biraz daha tedbirli davranıp bir boraya tüyleri yoldurmamak gerekir. Düşük havalarda da daha yavaş yol alırken bir Cenova ile trinketin yokluğu hayıflandırır. Cenova ile büyük trinkete daha sonra sahip olunabilir. Önemli olan denize çıkabilmek ve tek bir takımla çok uzaklara istenirse gidilebilir olması. Tek bir takım dediysen bütün teknelerde yedek bir fırtına yelkeni olduğunu da ilave etmek gerekir. 5 ile 7 metrekare arası pek pahalı bir şey değil. Kendi kendine biçilip dikilebilecek bir fırtına yelkeninin kupu da o kadar önemli değildir. Rüzgar sertleştiğinde ortalama bir yol floğunun yerine basılan fırtına floğu ön yelkenlerin ömrünü birkaç yıl daha uzatır. Ben tergal kumaşlara zarar vermeden tamir etmek için dikiş iğnesi olarak 16 numara iğne kullanıyorum. Bildiğim en incesi bu. Mandar köşesi, ıskota köşesi, karula köşesi gibi birkaç kat tergal gerektiren yerlere ise daha sağlam olan 15 veya 14 numara iğneleri tercih ediyorum. Yoksa diğerleri batmıyor. Yelkenci yüksüğü ile tergal ipliği ve iplikleri mumlamak için epey bir parça bal mumu da mutlaka teknede bulunmalıdır. Bir yelkenin uzun müddet gitmesi için olabildiğince kalın bir iplikle 3 sıra dikişle dikilmesi gerekir. Sadece 2 sıra olduğunda yelkenin yapraklanması esnasında ve bilhassa orsa seyrindeki pırpırlanmalarda iplikler kumaştaki iğne deliklerinden yıpranır. Zira tergal çok sert ve kesici bir malzemedir. Böylece de yelkeni meydana getiren paneller yani kumaş yaprakları gözle görülmeden oynama yapar. Halbuki paneller 3 sıra dikişle birbirine bağlı olursa daha az oynar ve iğne deliklerindeki iplik kopmaları da böylece önlenmiş veya en azından sınırlandırılmış olur. Bunu daha iyi anlamak için 2 ince saç levhasının küçük çaplı perçinlerle seyrek olarak 2 sıra halinde birbirine tutturulmasına benzetebiliriz. Perçin delikleri ovalleşerek aşınır ve perçinler birer birer kesilir. Perçinleme 3 sıra ve kalın perçinlerle yapılsaydı saçlar birbirine daha sağlam bağlı, dolayısıyla oynama olmayacağından delikler ovalleşmeyecek ve perçinler kesilmeyecekti. Hiçbir şeyi yeni keşfetmiş değilim. Rüzgarı bol bir yer olan Yeni Zelanda'da yapılan yelkenleri gözlemlemek imkanım oldu. 3 dikiş ve kalın iplik. Yelkenci ustaları kalın iplik kullanmayı sevmezler. Bu çekincelerinin sebebinin dikiş makinelerinin masurasını 2'de 1'de değiştirmek zorunda kalmaları, bu yüzden de işlerinin gecikeceği olduğunu tahmin ediyorum. Bu seyahat için benim 2 komple takım yelkenim artı epey de flok ve trinketim vardı. Bütün hepsi tergal üreticisi bir arkadaşın deneme tahtası olarak yarışa uygun kumaştan kesilmişti. Bana bunları bedava vermişti. Bu uzun yolculukta tergallerinin davranışını laboratuvarında incelemesi için dönüşte kendisine geri verecektim. İki komple takımla yol için risk almamış olduğumdan böylesi bir denemeye seve seve gönüllü oldum. Aksi halde bilmediğim bir tergalle böylesine uzun bir yolculuğa cesaret edemezdim. Bir tergalin gezi yelkenciliğinin kriterine uyup uymadığını belirlemek oldukça güçtür. Buna rağmen kumaşı elleyerek bunu biraz da olsa belirlemek mümkün olabilir. Yumuşaksa ve parmaklar arasında gıcırdamıyorsa genel olarak iyidir. Üçgen kesitli bir yelken iğnesi ses çıkarmadan, elyafları aralamadan içine girebilmelidir. Şayet kumaş daha yelkene dönüşmeden önce biraz sertse, iğnenin batırılışı duyuluyorsa çok muhtemeldir ki bu kumaş bizim kriterlerimize uymaz. Zira onda bir not fazla yapabilmek için sıkı orsada ömrünü tamamlatırız. Bir yelkenci ustası yarış ile gezi arasında ne yapması gerektiğini bilir. Yedeğinde her ikisi için de gereken kumaşı bulundurur. Bence bir yelkenci ustasının gösterebileceği en iyi kart vizit kendisinin de yelkenle denize çıkmasıdır. Demirdeyken gelen bir sağanak takviye yerleri ile matafyonlar hakkında birçok şeyin anlaşılmasına vesile olur. Sakin havada kaba dalgalı bir deniz, yelkenin çarmıhları neresine sürtündüğünü, dikiş yerlerinin nasıl korunacağını öğrenmeye yardımcı olur. Bütün bu detaylar sayesinde bir yelken daha uzun müddet dayanır ve mürettebatın ufak tefek hatalarını sessiz sedasız sineye çeker. Tergalin uygun kalitesinin yanı sıra 3 hatta 4 sıralı dikiş ve zayıf yerlere yapılan takviyeler yapılmışsa yelkenler daha uzun süre dayanır. Aşağıdaki krokiler ne demek istediğimi anlatıyor. Bunlar yola çıkmadan önce Batoz dergisinde yayınlanmıştı. Bu yolculuktan sonra üzerlerinde bazı değişiklikler yaptım.
23. ayrımın sonu. Sayfa 215.